Romalılar, Pavlus'un Romalılara mektubunu okumaya devam ediyoruz. Bugün 3. bölümün 27. ayetinden itibaren devam edeceğiz. 31. ayete kadar okuyacağız. Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak? Yasayı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. Çünkü insanın yasanın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mı? Öteki ulusların da Tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da Tanrısıdır. Çünkü sünnetleri imanları sayesinde, sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir. Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine yasayı doğruluyoruz. Dua edelim. Rabbimiz, kurtarıcımız, Ya Rab senin önüne geliyoruz. Biraz sonra açacağımız, üzerine konuşacağımız senin kutsal kelamında yüceliğini ve merhametini bizlere göster diye dua ediyoruz. Yüreğimizi yalnızca imanla aklanmanın gerçeğine odakla diye dua ediyoruz. Kutsal Ruh'un ışığıyla düşüncelerimizi arındır, iradelerimizi senin doğruna yönelt ve bizleri kendine itaatkar kıl diye dua ediyoruz Rab. Rab, isyankar yüreklerimizle, isyankar düşüncelerimizle senin kelamından ayrılmayalım, sana bağlı kalalım. Rab, bizlere yardım et, rehberimiz ol diye dua ediyoruz. Rabbimiz İsa Mesih'in yüce adıyla dua ediyoruz. Amin. 1800'lerde vaizlerin prensi diye tanınan Charles Spurgeon diye birisi var. Reform Baptist bir vaizdi. O kadar çok vaaz vermiş ki artık herhalde günde 3 kere 4 kere vaaz hazırlaması gerekiyor. Ben bir internet sayfasından bir vaazlarına bakayım dedim. Herhalde bizim işimiz daha kolay. Biz haftada bir vaaz veriyoruz. Belki bilemedim, belki iki vaaz oluyor. Ama genelde bir tane vaaz hazırlıyoruz. O da epey bir zamanımızı alıyor. Charles Spurgeon binlerce hazırlamış. Evet, şöyle diyor. Kilisesindeki cemaatine şöyle sesleniyor. Düzenli yemek yemezseniz iyi kalamazsınız. Falanca yere koştum ve bir şeyler atıştırdım diyebilirsiniz ama orada burada azıcık bir şeyler yemek ne bedene ne de ruha iyi gelir. Özellikle ruhsal öğünlerinizi düzenli olarak almalı ve ruhunuzun gerçekten beslendiği yerlerde yemelisiniz. Güzel müziğin, büyük konuşmaların ve güzel mimarinin olduğu yerlere gitmeyin. Bunlar ne insanın karnını doyurur ne de ruhunu besler. Ruhunuzu gerçekten besleyen müjdenin vaaz edildiği yere gidin ve sık sık gidin diyor. Evet, biliyorsunuz bugünlerde bu çağımızda diyelim bu zamanda müjde verilmiyor birçok kilisede. Müjde anlatılmıyor. İnsanların ilgisini çekecek o kadar çok konu var ki bu konuların üzerinde duruluyor. Bu yaz yurt dışında bir yerde eşimin ailesiyle bir araya geleceğiz. Küçük bir kasaba gibi bir yer. Burada bir kilise arayalım dedik. Hani pazar gününe denk geliyor. Bir kiliseye katılalım. 7-8 tane kilise var. Hepsine tıkladım. İnternet sitesinden girdim. Böyle çeşitli çeşitli insanları çekmek için o kadar çok farklı şeyler yapıyorlar ki. İşte özel günler düzenliyorlar. Ama hiçbirisinde müjde, gerçekten İsa'nın İncil müjdesi yok. Eğer bu müjdeyi görmüyorsak, bu müjdeyi anlatmıyorsak, bu müjdeyi açıklamıyorsak kilise olamaz. Herhangi bir dernek toplantısından veya Kanarya Sevenler Kulübü gibi bir şey oluruz. Herhangi bir vakıf, dernek haline dönmüş oluruz.
Evet, ben de bugün size aynen Charles Spurgeon'ın söylediği gibi aynı şeyi söylemek istiyorum. İsa Mesih'in müjdesi, yani sevinç getirici haber, yani iyi haber, Tanrı'nın çocuğu için dünyadaki en önemli şeydir. Sizler için en önemli şeydir bu iyi haber. Karnınızı doyuran yemek gibidir, susuzluğumuzu gideren su gibidir müjde. Ağzımızı tatlandıran bal gibidir. İsa Mesih'in müjdesi Romalılar için her şeydi. Ve işte Pavlus onlara bu müjdeyi çok dikkatli bir şekilde bir mektup yazarak açıklıyor. Romalılar 1:17'de Pavlus'un İsa'nın müjdesinin duyurulmasıyla Tanrı'nın doğruluğunun ortaya çıktığını söylediğini görmüştük. Evet, Tanrı bu müjdeyle kendi doğruluğunu açığa çıkardı. Kendi doğruluğunu bizlere gösterdi. Ve Tanrı gerçekten de doğrudur. Yani mükemmel ve tarafsız bir şekilde olaylara bakar. Mükemmel ve tarafsız bir şekilde yargılar. Onun önünde kabul edilebilir olmak veya kabul edilebilir olmak için biz de onun kadar doğru olmalıyız. Hiçbirimiz Tanrı değiliz. Tanrı kadar doğru olamayacağımız için Tanrı'nın kendi işlerimizle, kendi çalışmalarımızla Tanrı katında kesinlikle kabul edilemeyiz. Yani onun için biz Tanrı'yı seçiyoruz. Biz kendi kendimize Hristiyan olabiliyoruz demeyin. Tanrı değilsiniz. Tanrı'nın sizleri ikna etmesi gerekiyor. Yani ikna değil, Tanrı'nın kendisinin sizlerin yüreğinize iman koyması gerekiyor. Ama asıl sorunumuz işte burada başlıyor. Yani biz onun kadar doğru değiliz. Ancak Pavlus bize iyi bir haber veriyor. Çünkü Tanrı'nın doğruluğu sadece bir talep değil. Aynı zamanda biz günahkarlara verilen bir armağandır. Tanrı'nın doğruluğu 21. ayette 3:21'de şöyle diyor. Yasadan ayrı olarak açıklanmıştır. Yasanın altında değil ama yasadan ayrı. Yasaya karşı değil ama yasadan ayrı. Yani yasanın taleplerinden ayrı. Sadece lütufla, sadece iman aracılığıyla ve sadece Mesih'te açıklanmıştır. Evet, üstelik bu müjde mesajı yasada ve peygamberlerde, yani eski antlaşmanın tamamında duyuruluyor. Pavlus'un İbrahim'le birlikte 4. bölümde göstereceği de bu. 4 özellikle 7, 8, 9, 10 ve 11. bölümlerde bunu çok daha net görüyoruz. Ama oraya geçmeden önce bugünkü ayetlerimize bakıyoruz. 27, 28, 29, 30 ve 31. ayetleri göz ardı etmeyelim. Pavlus burada pratik bir noktaya değiniyor. Yalnızca ve sadece imanla aklanmamız bize nasıl bir yarar sağlıyor? Şimdi bu soruyu Yahudilerin 3 itirazına yanıt verecek şekilde cevaplıyor. Bu 3 itirazı da aslında biliyor, kendisi de o kökenden geldiği için bunların kendisinin de eskiden itirazları olduğunu düşünüyoruz. Evet, bu soru cevapların hepsi de yalnızca imanla aklanmanın bazı pratik faydalarını bize göstermek için. Şimdi çocuklar, nerede böyle bir ellerinizi şöyle bir kaldırın. Çocuklar hiç böyle doğum günü hediyesi aldınız mı? Noel hediyesi alıyor musunuz? Noel'de de alıyorsunuz. Veya yılbaşı hediyesi. Aslında Noel'de de hediye veriyoruz. Annenizle babanızla bir konuşalım. Şöyle ağacın altına hediyeleri dolduruyoruz. 25'inin sabahı yapmıyorlar mı? Ayrıyeten anne baba gelin, görüşeceğiz sizle. Evet, Noel'de size bir sürü hediye vermeleri lazım. Şimdi size hediyeyi verdikleri zaman ne yapıyorsunuz? Böyle yapıyoruz, evet. Noel'de anne babanın size hediye verdiklerinde, işte hediyeyi açtığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İşte diyelim ki bisiklet aldınız. Kendi kendinize işte bu yeni bisikleti ben zaten hak etmiştim demiyorsunuz değil mi? Ne yapıyorsunuz? Hemen annenize babanıza sarılıyorsunuz. Kim verdiyse işte teşekkür ediyorsunuz. Tabii şükrediyorsunuz. Minnet duygunuzu bir şekilde annenize, babanıza veya hediyeyi kim verdiyse gösteriyorsunuz. Tanrı bizi çocukları olarak ailesine kabul ettiğinde bu bizi alçak gönüllülüğe yöneltmeli. Değil mi? Bizler de böyle bir hediye alıyoruz. Doğruluk armağanını alıyoruz. İman armağanını alıyoruz. Ben zaten bunu hak ettim demiyoruz değil mi? Bizler, ben çok çalıştım bunun için. Çok kitap okudum. Çok İncil'i inceledim. Sonra o kadar akıllıyım ki, o kadar böyle Tanrı gibiyim ki, zaten onun benzeyişinde yaratıldım. Onun için Tanrı'yı da ben kendim seçtim demiyoruz değil mi? Diyemeyiz. Bu Tanrı'ya kendimizi eşit koşmak anlamına geliyor. Biz şükrediyoruz. Tanrı'ya bizlere verdiği armağan için şükrediyoruz. Ben zaten Tanrı'nın ailesine katılmayı hak ettim gibi bir şey demiyoruz. Pavlus'un 27. ayetteki sorusuna bir bakın. Öyleyse neyle övünebiliriz diye soruyor. Neyle övünebiliriz? Bunu neden soruyor? Birincisi, muhtemelen kendisi de İsa'ya iman ettiğinde bu soruyu sormuştu. Öyleyse neyle övünebiliriz? Değil mi? Ve şimdi Pavlus'a karşı gelen bazı muhalifler vardı. Pavlus'un muhalifleri de aynı soruyu soruyorlar. Öyleyse neyle övünebiliriz? İkincisi, Romalılar 3:21-26 ayetlerinde söylediği şeyden dolayı sorduğunu görüyoruz. Tanrı biz günahkarlara doğruluk armağanını lütfuyla açıkladı. Evet, bunu Mesih'in Tanrı'nın doğruluk talebini karşıladığı çarmıhta gerçekleştirdi. Ve şimdi ben Mesih'i kabul ettiğimde doğru oluyorum. Pavlus bu soruya nasıl cevap veriyor? Hiçbir şeyle diyor değil mi? Hiçbir şeyle. Evet, hiçbir şeyle övünemeyeceğinizi söylüyor. Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle diyor. Aslında tam olarak hiçbir şeyle demiyor. Onu birazdan açıklayacağız. Aslında haşa, öyle şey mi olur? Yani aradan 1000 yıl geçse bile böyle şey olmaz diye cevap veriyor. Evet, hiçbir şeyle övünemeyeceğimizi söylüyor. Ardından böyle bir varsayımsal bir soru sorduğunu görüyoruz. Veya bir soru soruluyor. Hangi ilkeye dayanarak? Şimdi burada aslında ilke kelimesi de Grekçe yasa demek. Bu çeviride neden ilkeyi tercih etmişler bilmiyorum ama doğrudan yasa diyor aslında. Hangi yasaya dayanarak? Yasayı yerine getirme ilkesine dayanarak mı? Yani işler yasasıyla mı diyor? Şimdi tabii legalistlerin, kuralcıların ne kadar yasaya böyle takıntılı olduklarını biliyoruz. Legalistlerin, kuralcıların, yasacıların tek düşündüğü şey yasa, kural. Kural koymak, yasa koymak, bunları yerine getirmeye çalışmak, işte yasa yaptırmak, yasayı gerçekleştirmek vesaire. Bunun için uğraşıyorlar. Pavlus'un onların argümanını onların kendi terimlerini kullanarak çürüttüğünü görüyoruz. Çünkü hayır iman ilkesine diyor. Hayır iman yasasına diye cevap veriyor 27. ayette. Evet, nedir bu iman yasası? Evet, iman yasası diyor. Evet, tam da bu. Yasa açısından düşünmeyi bırakın. Hristiyanlar olarak en büyük sorunlarımızdan biri de bu. Her şeyi performans üzerine kuruyoruz. Kendi yaşamımızı performans üzerine kuruyoruz. İşte birbirimizle sohbet ettiğimizde ne kadar kazanıyorsun? Kaç puan aldın? Kendimizi bir yarışın içerisine sokuyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde bu böyle. Bir çocuklarımızı üniversite sınavına hazırlıyoruz. İşte üniversite sınavında belli bir puan tuttursunlar, belli bir üniversiteye girsinler diye yarış atları gibi yani belki kamçılamıyoruz ama aslında kamçılıyoruz. Bir şekilde o performansı göstermelerini istiyoruz. Bir şekilde çocukları ittiriyoruz. İşte bu çocukların performanslarını bir şekilde arttırmak istiyoruz ve herkesle yarıştırıyoruz çocukları. Özel öğretmenler tutuyoruz, çocukların tek yaşam amaçları sanki iyi bir eğitim almak, üniversiteye girmek, iyi bir iş bulmakmış gibi çocukların hayatını da bir performans alanına çeviriyoruz. Sonra da onları bu kurallara, kendi koyduğumuz yasaya göre yargılamaya başlıyoruz. Ama böyle bir şeyin içerisine, böyle bir kısır döngünün içerisine girdiğimizin bile farkında değiliz. Hatta nasıl çıkacağımızı bile bilemiyoruz. Çünkü sistem bizi böyle itiyor. Sistem bizi böyle yönlendiriyor. Güzel bir şekilde ailece oturup kaliteli bir şekilde çocuğumuzla zaman geçiremiyoruz. Ailemizle zaman geçiremiyoruz. Rabbin bugün çok güzel bir kitap geçti elimize. Tanrı'nın Sevgisi Uğruna kitabı. Kimin eline geçti bugün? Evet. Eğer okumak istiyorsanız mutlaka burada birkaç tane kopya olacak zannedersem. Arkada diyakon arkadaşlarımızdan rica edebilirsiniz. Yeterince yoksa önümüzdeki hafta tekrar getirebiliriz. Yani açık bunu her gün okuyabilirsiniz. Her gün eğer yalnızsanız evinizde yalnız okursunuz. Ailenizle birlikteyseniz onlarla birlikte okursunuz. Kutsal kitabın 4 kısmından okuma yapıyorsunuz. Daha sonra onunla ilgili çok kısa bir yorum okuyorsunuz ve birlikte ailece dua ediyorsunuz. Hiçbir performans sergilemenize gerek yok. Rabbin önüne, Rabbin sizlere bir armağan olarak vermiş olduğu duayla birlikte Rabbin önüne yaklaşıyorsunuz. Ve ona hep birlikte ailece dua ediyorsunuz. Peki neden yasada övünme yoktur? İnsanın 28. ayette insanın yasanın gereklerini yaparak değil iman ederek aklandığı kanısındayız. Çünkü kişinin yasanın işlerinden ayrı olarak imanla aklandığını düşünüyoruz diyor 28. ayet. Aslında burada insanın yasanın gereklerini yaparak değil iman ederek aklandığı kanısındayız da aslında imanla aklandığını dememiz lazım. Çünkü iman ederek de sanki bizim yaptığımız bir şeymiş gibi çevrilmiş. İmanla aklandığı kanısındayız. Evet, çünkü kişinin yasanın işlerinden ayrı olarak imanla aklandığını düşünüyoruz. İman ve işler. Evet, daha fazla böyle taban tabana zıt iki kelimeyi düşünmek zor. İman Tanrı'nın armağanıdır. İşler de bizim bir şekilde elimizin ürünü. İman alır, işler başarmaya çalışır. İman bir armağandır. İşler bizim kazanmaya, başarmaya çalıştıklarımızdır. İman Mesih'e uzanır, işler benliğin derinliklerine iner. Kardeşler, İzmir Protestan Kilisesi gibi bir reform kilisesindesiniz. Böyle müjdeyi böylesine açıklayan bir kilisedesiniz. Ve tabii müjdeyi bu şekilde duyuyorsanız o zaman bu evrendeki en alçak gönüllü insanlar olmak için çabalamanız gerekiyor. Çünkü müjde sizi gururlu yapmaz. Müjde sizi alçaltır. Nereden geldiğinizi hatırlatır size. Nereden düştüğünüzü hatırlatır. Ve Tanrı'nın sizleri nasıl kaldırdığını sizlere hatırlatır. Ve o şekilde düşmüş olan kardeşlerinize gidersiniz, arkadaşlarınıza giderseniz ve bu müjdeyi, aynı müjdeyi bir dilencinin bir yerde bulduğu yemeği diğer dilenciye anlatması gibi, gel bak ben bir yerde yiyecek buldum diye diğer dilenciyi götürmesi gibi bir şeydir. Yemeği bulan dilenci, ilk bulan dilenci övünmek için bir şey yapamaz. Ben bir yerde yemek buldum, karnım doydu. Ve bunu karşılıksız veriyorlar deyip diğer dilenciyi alır götürür. Müjdeyi bu şekilde açıklayabilirsiniz. Evet ve bu alçak gönüllülük yalnızca imanla aklanan bizlerin içimizdeki birlikle de birleşmeli. Yani Paulus 29. ayette itiraz edenlere şu soruyu soruyor. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mı? Evet, burada Romalılar 2.17'de Yahudilerin Tanrısının sadece kendi tanrıları olduğuyla Yahudiler Tanrı'nın, yani Yahve'nin sadece kendi tanrıları olduğunu söylüyorlardı. Diğer ulusların tanrıları, yani Yahve onların tanrısı değil, sadece bizim tanrımız, diğer uluslar da putlara tapıyor diyorlardı. Bu yüzden Pavlus öteki ulusların da tanrısı değil mi diye soruyor. Sonra elbet öteki ulusların da tanrısıdır diye cevap veriyor. Kanıt olarak da 30. ayette çünkü Tanrı tektir diyor. Onların tanrısı farklı, senin tanrın farklı demiyor. Çünkü Tanrı tektir. Evet, eski antlaşmadaki temel iman ikrarını, yasanın tekrarı 6.4'te görüyoruz. Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab, Rab birdir. Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab, Rab birdir diyor. Evet, tek bir Tanrı olduğuna göre bütün insanları da O yaratmıştır. Ama Pavlus'un Tanrı'nın birliğine atıfta bulunurken asıl vurguladığı noktaya da dikkat edin. Tek bir Tanrı varsa tek bir kurtuluş vardır. Tanrı tekse kurtuluş da tektir. Senin dinin sana, benim dinim bana, onun dini ona değil. Tek bir din vardır, tek bir Tanrı vardır, tek bir kurtuluş vardır. Tanrı tekse İnsanın günahtan kurtuluşu da tektir. Çünkü 31. ayet, çünkü sünnetlileri imanları sayesinde sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak Tanrı tektir diyor Pavlus. Çocuklar, yine en öndeki çocuklara soralım. Hiç kardeşinle kavga ediyor musun? Evet dedi. Hiç böyle düşünmeden kesinlikle kavga ediyorum. Haftada bir oluyor mu kavga? Haftada 5. Tamam, haftada 5. Diğer çocuklara sormayalım. Ben haftada 5 kavgayı yakaladım burada. Şimdi tabii hepimiz kavga ettik. İşte okulda arkadaşlarımızla ettik. Evde kardeşlerimizle ettik. Peki anne baban sana hiç şöyle diyor mu? Yani işte neden kavga ediyorsun? O senin kardeşin. Kardeşinle kavga edilir mi? En çok hangisi söylüyor? Baba mı, anne mi? Ya kardeşinle kavga edilir mi? Kardeşin itilir mi? Değil mi? Neden? Kardeşin çünkü. Değil mi? Evet, annen ya da baban aynı anne babaya, aynı soyadına sahipsin. Yani böyle birbirinize düşmanlık etmeyin, birbirinizle kavga etmeyin derler. Evet, kilisede de arkadaşlar aynı durum geçerli. Hatta daha da fazlası. Hepimiz benzersiz bireyleriz. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Çok farklı kökenlerden geliyoruz. Ama aynı kurtarıcıya, aynı imanı yönelttiğimizde ve aynı aklanma armağanını aldığımızda ruhsal kardeşler oluyoruz. Değil mi? Burası ruhsal kardeşlerin birlikte bulunacağı bir yer. Herkes çok farklı kökenlerden geliyor. Her biriniz, şimdi hepinize sorsak, işte nerelisiniz? Tamam, belki İzmirli çok çıkacak buradan. Ama biraz da böyle işte hobilerinizden tutun da işte çeşitli işte hoşlandığınız şeyler, hatta hangi filmlerden hoşlandığınızı falan sorsak, bazıları ben asla korku filmi izlemem der, bazıları korku filmine bayılırım der. Anlaşamayacağınız bir sürü alan olur. Veya aynı arkadaş grubu içerisinden de gelmiyorsunuzdur. Ama Rab sizi bir yerden çekti ve buraya getirdi. Değil mi? Herhangi bir kökenden, nasıl bir köken olursa olsun, belki çok sıkıntılı bir çocukluk geçirdiniz. Belki çok rahat bir çocukluk geçirdiniz. Ne olursa olsun Rab sizleri burada Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla birleştirdi. Bir araya getirdi. Evet, Pavlus'un daha sonra Romalılar 12.5'te çok kişi olsak da Mesih'te tek bedeniz diyor. Hatta şöyle diyor. Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. Evet, şimdi hepinizin ayağa kalkmasını isteyeceğim. Ayağa kalkın ve birbirinize bakın. Dönün. Hatta göremiyorsanız şöyle ortaya da geçebilir bazılarınız. Yüzüne bakmadığınız birisi kalmasın. Herkese bakın. Şöyle bir dolanın, şöyle biraz bir nefes alın. Bir bakın, birbirinize bir bakın. Kimleri görüyorsunuz? Evet. Öndekilerin yüzlerini görmediniz arkadaşlar. Şöyle bir arkaya doğru bakın. Bana bakmanız gerekmiyor. Şöyle bir bakın, dönün. Etrafınıza bakın ve kardeşlerinizi tanıyın. Rabbimiz İsa Mesih'in uğruna çarmıhta canını feda ettiği kardeşlerinizin yüzlerine bir bakın. Evet, burası sadece kiliseniz değil, burası sizin aileniz. Evet, geçen Rabbin gününde bir şey söylemiştim. Hayatta aile üyelerinizi seçemediğiniz gibi kilise ailesindeki üyelerinizi de seçemiyorsunuz. Biz bu kiliseye kimin katılacağını seçemiyoruz. Rabbin kendisi seçiyor, Rabbin kendisi getiriyor, değil mi? Bu ailede kimler olacağını Tanrı seçer. Tanrı'nın seçtiğini kabul etmiyorsanız ne olur? Budanırsınız. Budama. Böyle ağaç budaması oluyor ya. Tanrı'nın seçip bu kiliseye getirdiğini kabul etmiyorsanız, o kişiye yüzünüzü çeviriyorsanız, o kişiye selam vermiyorsanız, emin olun ki Rab sizi budayacak. Budanacaksınız. Oturabilirsiniz. Ve sınanacaksınız. İstemediğiniz zorluklardan geçeceksiniz. Eğer budanmak, sınanmak ve bu zorluklardan geçmek istemiyorsanız, Rabbin size verdiği kardeşinizin yüzüne bakın. Ve o kardeşe selam verin. Ve o kardeşin hayatını bir anlamaya, öğrenmeye çalışın. Evet, Tanrı'nın babacan eliyle bu yaşamda terbiye edilmek istemiyorsanız bu söylediklerime gerçekten dikkat edin. Bugün vaftiz dersindekilere de özellikle bu konuda bir uyarıda bulunduk. Westminster İnanç Açıklaması'nın evlatlığa alınma bölümünde Tanrı bizleri evlat olarak aldığı zaman gerektiğinde terbiye de ediyor. Değil mi? Evet. Yakın zamanda kilisemize ziyaret eden bir arkadaş bana, kilisenizde neden bu kadar böyle farklı insanlar var? Böyle çeşitli sosyoekonomik yapılardan geliyorlar. İşte çeşitli eğitimlerden geliyorlar. Çeşitli yerlerden geliyorlar. Neden böyle farklı insanlar var diye sordu. Ona verdiğim cevabı belki tahmin edebilirsiniz. Yanlış kişiye soruyorsun dedim. Gerçekten yanlış kişiye soruyorsun. Tanrı'ya sor. Değil mi? Ben toplamadım. Siz de toplamadınız. Rab kendisi bu insanları getiriyor ve böyle bir topluluk oluşturuyor. O zaman bizim Rab'in iradesini anlamaya çalışmamız lazım. Ve Rab'in kendi iradesiyle getirdiği kişiye selam vermemiz lazım. Eğer Rab'in sizinle tanıştırmak için getirdiği kişiye selam vermiyorsanız vay halinize. Gerçekten de vay halinize. Ben o hale düşmenizi istemem. O hale de düşmek istemem. Evet. Bugün size ayrıca Mesih'teki birliğimizi tanımanın yanı sıra birlik pratiğine de ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi bunun bir yolu da duadır arkadaşlar. İzmir Protestan Kilisesi'nde birlik için dua etmemiz lazım. Siz birlik için dua ediyor musunuz? Siz selam veremediğiniz kardeşiniz için dua ediyor musunuz? Veya hiç selam vermediğiniz, hiç tanışmadığınız, bu sıralarda oturan bir kardeşiniz için dua ediyor musunuz? Evet, Pavlus 15:5'te, Romalılar 15:5'te birbirimize karşı aynı düşüncede birleşmemiz için dua ediyor. Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı'nın sizleri Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim diyor. Arkadaşlar, aynı düşüncede birleşmiyorsanız budalırsınız. Bunu ben yapmıyorum. Tanrı'nın kendisi yapıyor ve emin olun ki yapıyor. Evet, bu bedenin üyesi olan herkesin, henüz bu bedenin üyesi olmayan ama aramızda bulunanların öğretide birleşmesi için dua etmesi gerekir. Bu bedende olan, bu kilisede olanların daha bu kiliseye gelmemiş kişiler için dua etmesi gerekir. Hatta bu kiliseye gelip de bu kiliseye yeni bu kilisedekileri tanımaya başlayanlar için dua etmesi gerekir. Evet, kişiler arası ilişkilerimizde birlik için dua ediyor musunuz? Dua etmelisiniz. Kavgacı, tartışmacı, insanların yanlışlarını arayan, sürekli eleştiren kardeşleriniz için dua ediyor musunuz? Eğer bu kişilere gidiyorsanız, bu kişilere elinizi uzatıyorsanız, selam veriyorsanız, konuşuyorsanız onlarla, tabii ki kavgacılıklarını da eritirsiniz. Tartışmacı konumlarını da veya sürekli insanların yanlışlarını arama pozisyonlarını da sonlandırırsınız. Evet, bu kilisede hiç kimse kimseye bir selam vermemezlik yapmasın. Budanmanızı istemiyoruz. Evet, ve eğer dua ediyor, kendinizle başka biri arasında çözülmemiş bir şey olduğunu fark ediyorsanız, ailenin bir üyesi olarak sevgiyle o kişiye gidip birliği sağlamanız gerekiyor. Durmamanız gerekiyor. Doğrudan bu kişiye gidip bu birliği sağlamanız gerekiyor. Bu birliği sağlamıyorsanız yine budanırsınız. Evet, bu hafta işte yakın zamanda bir kilisede birisine kızdığı için katılmakta olan kilisesinden ayrıldığını söyleyen bir arkadaşla konuştum. İşte uzunca bir süre bu kiliseye katılmış ama birisini sevmiyor. Kilisedeki birisiyle geçinemiyor. İşte o birisi o kiliseden ayrılmadığı için o zaman ben gidiyorum deyip bu kiliseden ayrıldığını söylüyor. Gerçekten onun yaptığının tamamen günah olduğunu söyledi. Bu bir günahtır. Bu gerçekten günahtır. Ve bedeni yaralar. Ve eğer birinden rahatsız olduysanız, birisinden incindiyseniz bunu alçak gönüllülükle dile getirmeniz gerekiyor. Çözüm olmadan ayrılıp başka bir yere giderseniz günahınızı başka bir kiliseye de bulaştırırsınız. Ve oradaki insanları da yaralarsınız. Günahınızı başka kiliselere, başka insanlara bulaştırmayın. Bir beden olarak birleşmiş durumdayız ama günahımız nedeniyle bu birlik için çaba göstermemiz gerekiyor. Evet, böylece aklanmanın kutsallaşmaya yol açtığını da görebilirsiniz. Başka bir deyişle, Tanrı tarafından kabul edilmiş olmanız sizleri değişmeye ve tanrısal bir yaşam sürmeye yönlendirir. Tanrı tarafından kabul edildiniz. Tanrı sizi reddetmedi. Tanrı sizi kabul etti. Ve aynen onun benzeyişinde değiştiriliyorsunuz ve o şekilde hareket etmek zorundasınız. Bu noktayı kısa bir üçüncü başlıkla bitirmek istiyorum. 31. ayette Pavlus, yalnızca imanla aklanmanın bizleri yürekten Tanrı'ya bağlılığa götürdüğünü, yani tanrısal bir yaşama yol açtığını söylüyor. Şöyle diyor, öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz diye soruyor. Çünkü az önce işlerle değil, imanla aklandığımızı bizlere söylemişti. Öyleyse Hristiyanlar olarak Tanrı'nın eski antlaşmadaki yasasının bizim için artık geçersiz olduğunu mu düşünüyoruz? Evet, Pavlus'un verdiği cevap ne diyor? Hayır, tam tersine bizler yasayı doğruluyoruz. Yasayı doğruluyoruz. Hayır, tam tersine, yani haşa anlamına gelen bir kelime söylüyor. Tam tersine yasayı destekliyoruz, yasayı doğruluyoruz. Hem de şimdi, şu anda yasayı doğruluyoruz diyor. Bu ifadenin ne anlama geldiğini birkaç hafta önce anlatmıştım. 4. ayet 3-4 ve 3-8'de görmüştük. Ve bunun sadece asla anlamına gelmediğini, hayatta olmaz, 1000 yıl geçse de olmaz demenin bir başka bir şekli olduğunu söylemiştim. Yasanın Hristiyan için önemsiz olduğu fikrini kesinlikle reddediyoruz. Yani yasa önemsizdir demiyoruz. Biz antinomos, yani antinomiyan, yani yasaya karşı olanlardan değiliz. Bunu 6. bölümde daha ayrıntılı göreceğiz ama şimdilik Pavlus yasayı gerçekten destekliyoruz, yasayı doğruluyoruz diyor. Bunu en az 3 şekilde yapıyoruz. Birincisi 3.20'deki gibi yasanın bize günahlarımızı gösterme amacını anladığımız için bunun için yapıyoruz. Yasa bize günahlarımızı gösteriyor. İkincisi 14'teki gibi yasanın amacının İsa Mesih olduğunu kavradığımız için yapıyoruz. Üçüncüsü de 13.8-10'daki gibi yasanın özünün birbirimize göstermeye çalıştığımız sevgi olduğunu gördüğümüz için yapıyoruz. Şöyle diyor, birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa şu sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek kutsal yasayı yerine getirmektir diyor. Evet kardeşler, bu aklanma öğretisi gerçekten çok önemli bir öğreti. Tanrı tarafından kabul edildiğinizi bilmeniz ve onun için yaşayabilmeniz açısından bu öğretiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Eski bir yazar şöyle diyor, aklanmadan önce sevinç duymaya hakkımız yoktur. Ama aklandıktan sonra ise üzülmek için hiçbir nedeniniz yoktur. Arkadaşlar bugün aklanmamızın sonucu olarak Tanrı'nın önünde alçak gönüllü bir birlik içinde ve hep beraber kurtarıcımızın yüceliği için sevgi ve hizmet eylemleriyle Tanrı'ya olan sadakatimizi göstermek için harekete geçelim. Evet, Rabbin önüne yaklaşıp benim bu kilisede birisiyle bir problemim var mı diye kendimize soralım. Ve yasanın amaçlarından bir tanesinin de bu içinde yüreğimizdeki bu sevgiyi bize göstermek olduğunu anlayalım. Ve bu şekilde bugün harekete geçelim. Hemen harekete geçelim. Beklemeyelim. Budanmayı beklemeyelim. Dua edelim. Ya Rab, az önce duyduğumuz kelamında bizlere lütfunu, kurtarışını ve doğruluğunu gösteriyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz. Yüreğimizin derinliklerinde yalnızca imanla aklanmanın sevincini canlı tut diye dua ediyoruz. Günlük hayatımızda alçak gönüllülük ve itaatle sana hizmet edebilmemiz için bizlere güç ve istek ver diye dua ediyoruz. Kilisende sevgiyi ve birliği arttır. Bizleri Mesih'te tek beden olarak birbirimize kenetle. Bizi günahlarımızdan özgür kılan sonsuz merhametin içinde sana şükrediyoruz Rab. Zayıflığımızda senin gücüne bel bağlayarak karanlığın her gölgesinde umudumuzu senin ışığında yenilemek istiyoruz. Kutsal ruhunla yüreklerimizi yenile, her günümüzü yüce lütfunun ışığında yaşamamızı sağla diye dua ediyoruz. Mesih İsa'da sahip olduğumuz aklanmayı ve senin mükemmel doğruluğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Ya Rab, bizleri bu konuda sürekli uyar, bizleri uyanık tut diye dua ediyoruz. Bu dünyadaki mücadelelerimizde lütfunun yeterliliğini bizlere göster. İmanımızı tazele ve sevgimizi derinleştir diye dua ediyoruz. Şimdi sana yönelip sana ait olduğumuzu ilan ediyoruz. Tüm övgü ve yücelik sonsuza dek sana aittir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.